Yedigey'in de sezdiği gibi uzun Adil Bay ile Teğmen arasındaki konuşma uzadıkça çıkmaza girmekteydi. Teğmen, Adil Bay'ı dinledikten sonra kesin cevabını verdi. Size yardım edemem. Bu bölgeye yabancıların girmeleri kesinlikle yasaktır. Burasının yasak bölge olduğunu bilmiyorduk Teğmen yoldaş. Bilsek gelmezdik. Yasak olduğunu bile bile niçin gelelim? Ama madem ki geldik, ölümümüzü gömmemize izin vermeleri için yüksek makama başvurmanızı rica ediyoruz sizden. Buraya kadar getirdikten sonra tekrar geri götüremeyiz ya. Buraya gelmeden amirlerime sordum ben. Ne sebeple olursa olsun kimse giremez dediler. Teğmen yoldaş, sebep aramak da ne oluyor? Sizin bölgenizde bizi ilgilendiren ne olabilir? Ölümümüzü gömmek istemezsek bunca yolun için gelelim. Size bir defa daha söylüyorum yabancı yoldaş. Buraya hiç kimse bırakılamaz. O ana kadar ağzını açıp tek kelime söylemeyen Ayyaş damat kendini tutamayıp itiraz etti. Yabancı da ne demek? Kimmiş yabancı? Biz burada yabancı mıyız? Damadın hiddetten yüzü kıpkırmızı, dudakları mosmor olmuştu. Uzun Adil Bay da destekledi onu. Doğru söylüyor. Ne zamandan beri yabancı olduk kendi toprağımızda? Ayyaş damat sınırı aşmamak için sesini yükseltmemeye çalışarak ve Rusçası da zayıf olduğu için ağır ağır konuşarak devam etti. Burası bizim toprağımızdır. Burası bizim mezarlığımız, bizim kendi mezarlığımız. Biz sarı özek insanların ölülerimizi buraya gömmeye hakkımız var. Çok çok önce Nayman Ana buraya gömüldü. O zaman kimse bilmiyordu bir gün gelecek de burası yasak bölge olacak. Sizinle tartışmaya girecek değilim dedi Teğmen Tansıkbayev. Burada sorumlu nöbetçi amir olarak bir daha söyleyeyim ki ne şimdi ne de daha sonra ne sebeple olursa olsun yasak bölgeye kimse giremez. Ortada bir sessizlik çöktü. Şu herifi küfür seline tutmamak için dişimi sıkmalıyım diye kendini güçlükle tutan Yedigey başını yukarıya kaldırdı. Yine o ak kuyruklu çaylağı gördü gökyüzünde. Çaylak rahat rahat üzülüyordu. Ona imrendi. Onun yerinde olmak istedi yine. Ama artık umut yoktu. Yapılacak bir şey de yoktu. Mezarlığa zorla giremeyeceklerine göre çekip gitmekten başka bir şey kalmıyordu. Çaylağa bir defa daha baktıktan sonra Teğmen'e döndü. ''Bak Teğmen yoldaş'' dedi, ''biz gidiyoruz. Yalnız generaline ya da sana kim emir veriyorsa ona şunu söylemeni istiyorum. Bu yaptığı çok yanlıştır, hatadır. Ben eski bir savaşçıyım. Bu yaptığınız hiç iyi değil, doğru değil.'' ''Doğru ya da değil. Komutanlarımın verdiği emri tartışmam ben. Ayrıca size şunu da bildirmemi istediler. Bu mezarlık yakında tamamen kaldırılacak, yok olacak.'' ''Ana beyit mi?'' dedi Adil Bay şaşırarak. ''Adı böyleyse evet.'' Niçinmiş o? Mezarlığın kime ne zararı var? Buraya yeni bir yerleşim birimi kuracaklar. Uzun Adil Bay'ın şaşkınlığı daha da artmıştı. Olur şey değil. Başka yer bulamadınız mı? Yer kıtlığı mı var? Planda böyle öngörülmüş. Boranlı Yedigey, Teğmen Tansıkbayev'in gözlerinin içine dik dik bakarak sordu. Bana baksana. Baban kim senin? Babanın adını söyler misin? Bundan size ne? Konumuzla ne ilgisi var bunun? Ne ilgisi mi var? Mezarlığımızı yıkıp mahvetmeye karar verdikleri zaman onları babana haber vermeliydin. Bize değil, mezarlığımızı yıkacaklara karşı çıkmalıydın. Senin baban, ataların ölmedi mi? Ya da bir gün sen kendin ölmeyecek misin? Bunun konumuzla bir ilgisi yok. Pekala, biz de ilgilenecek birini buluruz. Beni dinle Teğmen yoldaş. Kumandanın kimse, buranın en yetkili kişisi kimse beni dinlemesini istiyorum. Şikayetlerimi doğrudan doğruya ona söyleyeceğim. Ona de ki, Sarı Özek yerlilerinden eski savaşçı Yedigey Can Geldi'nin sana bir çift sözü var. Böyle bir şey yapamam. Ne yapacağımı da siz söyleyemezsiniz bana. Ayyaş damat yine kendini tutamadı. Onu yapmaz, bunu yapmazsın. Peki ne yaparsın sen? Öfkeden köpürerek ilave etti. Pazar yerindeki inzibat senden çok daha iyi. Teğmen'in yüzü sapsarı oldu ve sertleşti. Bu kadarı da yeter artık. Uzaklaştırın bu adamı buradan. Araçlarınızı da çekin. Yolu kapamayın. Yedigey ve Uzun Adil Bay damadın koluna girip onu araçların yanına götürdüler. Damat giderken başını çevirip bağırdı. Sagacol da yetmeydi. Sagacer de yetmeydi. Urdum sendeydin avzın. Dipnot. Sana yol da yetmiyor. Sana yer de yetmiyor. Vurayım, tüküreyim senin gibilerin ağzına. Kazakça. O ana kadar biraz açıkta bir aşağı bir yukarı gidip gelen ve ağzını açmayan Sabitcan kendini göstermenin zamanı geldiğine karar vererek yanlarına geldi. Ne oldu bakalım? Geriye çark ediyorsunuz değil mi? Böyle olacağı belliydi zaten. Ana beyit, ana beyit diye tutturdunuz. Alın sizi ana beyit. Daşak yemiş köpek gibi dönüyorsunuz. Ayyaş damat hiddetle Sabitcan'ın üzerine yürüdü. Kime köpek diyorsun sen? Burada bir köpek varsa o da sensin. Pis aşağılık. Şurada duran herifle senin hiçbir farkın yok. Resmi görevi olan bir adam olduğunu söyleyerek böbürleniyorsun ama sen bir insan bile değilsin. Sabitcan söylediklerini nöbetçi kulübesine de duyurmak için yüksek sesle bağırdı. Kapa çeneni ayya herif. Onların yerinde olsam seni ağzından çıkanlar için öyle uzaklara sürerdim ki ne sesin duyulurdu ne soluğun. Topluma hiçbir yararı olmayan senin gibilerin kökünü kazımalı bu dünyadan. Böyle dedikten sonra sırtını damada ve onu tutup getirenlere döndü. Bu hareketiyle sanki onlardan biri ya da onlar gibi biri olmadığını belirtmek istiyordum. Sonra da sanki onların başıymış gibi yüksekten atarak birden emirler vermeye başladı. Ağzınız bir karış açık ne duruyorsunuz orada? Çalıştırın motorları. Geldiğimiz gibi döneceğiz işte. Cehennem olup gideceğiz. Döndürün geri şu araçları. Yetti be. Sizi dinlemek aptallıktı zaten. Dinledik de ne oldu? Kalıbek traktörü çalıştırdı. Remorku dikkatle geri döndürmeye başladı. Ayyaş damat da römorka atlayıp cenazenin yanındaki yerini aldı. Cumali yol makinesini çalıştırmak için Yedigey'in araca bağladığı karanarı çözmesini bekliyordu. Onun beklediğini gören Sabitcan bağırıp çağırarak sıkıştırıyordu. Daha ne bekliyorsun? Hadi çalıştır şunu. Döndür geri. Ölüyü ne güzel gömdük değil mi? Ta baştan karşı çıktım ama dinleyen kim? Yeter, gidelim artık. Yedigey devesini çözüp ıktırdı. Sonra havutun üstüne çıkıp yerleşti ve hayvanı tekrar kaldırdı. Bu arada traktör ve yol kazma makinesi dönüş yönünde sıraya girmişlerdi. Sabitcan sıkıştırdığı için Yedigey'in öne geçmesini beklemeden hareket etmişlerdi. Çaylak tepelerinde hala süzülüyor, hareketlerine pek sinirlendiği kızıl tüylü köpeğe dikkatle bakıyordu. Köpeğin harekete geçen araçların peşinden niçin koşmadığını, niçin geride durup o adamın deveye binmesini beklediğini, sonra niye onun ardından yürüdüğünü bir türlü anlayamıyordu. Traktöre binenler önde, deveye binen adam onların gerisinde ve köpek daha arkada, cenaze alayı sarı özeyi bir defa daha, bu sefer aksi yönde geçmeye başlamıştı. Malakum'da Çap Deresi'ne doğru ilerlediler. Tepelerinde süzülen çaylağın yuvası da oralardaydı. Başka zaman olsa çaylak korkardı. Gözlerini onlardan ayırmaz, ciyak ciyak bağırır, oralarda avlanan dişisini uyarır, onu, yuvalarını, yuvalarındaki yavrularını korumak için yardıma çağırırdı. Ama bu defa Akkuyruğun böyle bir korkusu, telaşı yoktu. Çünkü yavruları büyümüş, çoktan yuvayı terk edip gitmişlerdi. Kehribar gözlü, kıvrık gagalı yavru çaylaklar günden güne güçlenmiş, bağımsız olarak yaşamaya başlamışlardı. Şimdi sarı özellikle kendilerine ait avlakları vardı ve oraya ara sıra bir göz atmak için gelen babalarına bile pek iyi gözle bakmıyorlardı. Çaylak kendi avlağında olan her şeyi gözetlemeye alıştığı için dönüş yoluna giren cenaze alayını da dikkatle izliyordu. En çok ilgisini çeken de insanların yanından hiç ayrılmayan o uzun ve kızıl tüylü köpekti. Neydi onu insanlara bağlayan? Niye kendi başına avlanmaya gitmiyor da işleriyle meşgul olan o insanların peşinde kuyruğunu sallaya sallaya dolaşıyordu? Niçin böyle bir hayatı seçmişti ve böyle bir hayattan ne zevk alıyordu? Çaylağın dikkatini çeken ve onu kuşkulandıran deveye binmiş adamın göğsündeki parlak şeylerdi. Zaten bu parlak şeylere bakmaktan kendini alamadığı için o adamın izden ayrılıp yana saptığını, sonra da kupkuru topraklardan giderek araçların önüne çıkmaya çalıştığını fark etmişti. Adam devesini hızlandırmak için kamçısını kaldırıp kaldırıp indirdikçe göğsündeki parlak şeyler şıngırdayıp ışıldıyor, deve hızlanıyor ve köpek ona yetişmek için koşmak zorunda kalıyordu. Deveye binmiş adam yandan ve kestirmeden bir süre gittikten sonra Malakum'da Çap Deresi'nin gerisinde araçların önüne çıkıp durdu. Araçlar da durdu o durunca. Sabitcan şoför mahallinden başını çıkararak bağırdı. ''Ne var? Yine ne oldu?'' ''Bir şey yok, motorları durdurun. Sizinle konuşacağım.'' dedi Boranlı Yedigey. ''Daha ne konuşacaksın? Bize vakit kaybettirme yeteri kadar süründük buralarda.'' Asıl vakit kaybettiren sensin. Karar verdim, ölüyü buraya gömeceğiz. Sabitcan çekiştire çekiştire paçavra haline getirdiği kravatını bir daha çekti. Yeter saçmaladın. Onu köye götürüp kendim gömeceğim. Başka laf istemiyorum, yeter. Beni dinle Sabitcan. Ölen senin babandı. Bunun aksini söyleyen yok. Ama bu dünyada sen tek başına değilsin. İstesen de istemesen de dinleyeceksin beni. Yasak bölgenin kapısında olanları gördün. Konuşulanları dinledin. Kimsenin suçu yok bu işte. İyi düşün. Mezara götürülen bir ölünün gömülmeden geri getirildiğini duydun mu sen hiç? Nerede görülmüş böyle şey? Ölüyü geri götürüp el aleme rezil mi olalım? Umurumda değil. Canları cehenneme. Şimdi umurunda değil. Hem kızgın olduğun için ağzına geleni söylüyorsun. Ama yarın pişman olursun, utanç duyarsın. Bu şerefsizliği hiçbir şey silemez. Gömülmek için getirilen bir ölü gömülmeden geri götürülmez. Uzun Nadir Bey usulca arabadan indi. Cenazenin başında oturan Ayyaş damat da atladı aşağıya. Sürücü Cumali denip yanlarına geldi. Karanırın üzerinde yollarını kesmiş dikilip duruyordu Yedigey. Beni iyi dinleyin genç arkadaşlarım, yiğit dostlarım. Törelerimize karşı çıkmayın. Tabiat kanunlarına karşı da çıkmayın. Mezara götürülen bir ölü asla geri getirilmez. Cenazeyi burada gömecek, töreni burada yapacağız. Başka türlü olmaz. İşte Malakumlu Çap Vadisi. Burası da Sarı Özey'in bir parçasıdır. Naiman Ana burada çok gözyaşı döktü. Oğlu için o meşhur ağıdını burada yaktı. Burada okudu. Gelin bu ihtiyar Yedige'yi dinleyin. Kazangapı burada toprağa vereceğiz. Ve Allah'ın izniyle öldüğüm zaman beni de buraya, Kazangap'ın yanına gömmenizi istiyorum. Bugün vaktimiz varken daha fazla oyalanmadan şu vadide rahmetliyi toprağa verelim. Uzun Adil Bağ Yedige'nin eliyle gösterdiği yere baktı. Cumali, senin başın yanaşır mı oraya dedi. Yanaşır, yanaşır. Şu taraftan girerim. Sabitcan yine atıldı. Dur bakalım, önce benim fikrimi almalısın. Peki sana da soralım dedi Cumali. Yedike'nin söylediklerini duydun. Daha ne diyeceksin? Ben de diyorum ki bu saçmalıklar babama saygısızlıktır. Onunla alay etmektir. Hemen köye dönelim. Asıl saygısızlık ölüyü geri götürmektir. Mezara götürülen ölü geri getirilmez. Sen de bunu iyi düşün dedi Cumali. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Cumali bozdu sessizliği. Siz ne isterseniz yapın. Ben gidip mezar çukurunu kazacağım. Benim görevim çukur kazmak, hem de derin bir çukur. Karanlık basmadan bitirmeliyiz bu işi. Sonra çok geç olur, karar sizin. Cumali Belarus marka yol kazma makinesinin başına döndü. Yerine oturup motoru çalıştırdı. Yolun kenarına saparak onların yanından geçti. Bir hendeğe indikten sonra öbür tarafa geçip yamaca yöneldi. Uzun Adil Bey yaya olarak onu takip ediyor, Yedigey de devesiyle peşlerinden gidiyordu. Damat ise traktör sürücüsü Kalıbek'in karşısına dikildi ve ona dereyi göstererek şöyle dedi. Eğer sen de onlarla beraber derenin kıyısına gitmezsen traktörün altına atarım kendimi. Beni çiğnemeden geçemezsin. Ölmek vız gelir bana. Kalıbek Sabitcan'a baktı. Ne yapıyoruz? Nereye süreyim? Sabitcan bağıra bağıra küfrederek konuştu. Görmüyor musun? Hepsi köpek bunların. Hadi bekleme, sür peşlerinden. Sen de sür. Gökyüzünde süzülen çaylak şimdi büyük bir gürültüyle dere kıyısına yönelen insanları hala gözden ayırmıyordu. Araçlardan biri pek hareketliydi. Sallana sallana toprağı kazıyor, bir köstebek gibi yuvasının yanına yığıyordu. Az sonra römorklu traktör de yaklaştı kazılan çukura. Römorkta kımıldamadan duran beyaz bir örtüye sarılmış bir şey ve bu şeyin yanında bir adam oturuyordu. Daha önce de orada oturan adamdı bu. Kızıl tüylü köpek ise adamların yanında dolanıp duruyor ama daha çok devenin yanına sokuluyordu. Sonunda gelip devenin ayakları dibine uzandı. Çaylak bu yabancıların daha uzun süre orada toprak kazmakla oyalanacaklarını anladı. Bozkırın üzerinde geniş geniş daireler çizerek ve hiç acele etmeden oradan uzaklaştı. Şimdi yasak bölgeye doğru gidiyordu. Yolda av bulursa avlayacak, sonra uzay alanında neler olup bittiğine bakacaktı. İki günden beri uzay üstünde büyük bir gerginlik vardı. Çalışmalar gece gündüz ve pek hareketli olarak sürüyordu. Bütün alan, yakındaki bütün servis binaları ve bütün çevre yüzlerce projektörle aydınlatılıyor ve geceler gündüzden bile daha aydınlık oluyordu. Birçok ağır kamyon, daha hafif taşıyıcı ve özel arabalar hareket halindeydiler. Pek çok bilim adamı ve mühendis ise çember harekatını gerçekleştirmek için iş başındaydı. Uzaydan gelebilecek uçağın daireleri, anında yok edebilecek uydu savar savunma füzeleri özel pistlerinde gökyüzüne yöneltilmiş olarak hazır bekletiliyordu. Fakat bunlar CCM-7 antlaşmasına göre tıpkı Amerikalıların benzer uydu savarları gibi yeni bir karara kadar ateşlenmeyecekti. Şimdilik onlar transkozmik, yıldızlar arası, çember harekatı programında çıkabilecek bir çatışma ya da acil durum halinde kullanılacaktı. Amerikalıların Nevada uzay alanında senkronize, eş zamanlı bir fırlatma için robot füzeler hazırdı. Harekatın başlama saati sarı özerk boylamlarına göre akşam 8'e rastlıyordu. Robot füzeler saat tam 8, 0 dakika 0 saniyede ateşlenecek ve 9 uydu savar birer buçuk dakika arayla sarı özerk üstünden fırlatılacak. Bunlar dünya çevresinde batı-doğu yönünde dönen bir çember oluşturacak ve yabancı gezegenlerden sızmaları önleyeceklerdi. Nevada uzay alanında fırlatılacak robot füzeler de aynı görevi kuzey-güney yönünde bir çember oluşturarak yapacaklardı. Sarı özerk bir üstünde saat 15'ten itibaren 5 dakikalık olarak adlandırılan geriye sayma sistemi çalıştırıldı. Her 5 dakikada bir bütün görev yerlerinde ve her kanaldan önce bir uyarı sesi duyuluyor, sonra ekranlarda ışıklı işaretler veriliyordu. Atışa 4 saat 55 dakika kaldı. Atışa 4 saat 50 dakika kaldı. Sistem 5 dakika aralıklı geriye sayma işlemini 3 saat sonra 1 dakika aralıklı olarak yapacaktı. Bu arada yörünge istasyonu Parite uzaydaki konumunu belirleyen parametrelerini orman göğsü gezegeninde bulunan Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotları ile her türlü bağlantının önlenmesi için telsiz bağlantı kanallarını değiştirmekte, bunların frekanslarını yeniden kodlandırmaktaydı. Orman göğsü gezegeninde bulunan dünyalı kozmonotların dünyalılarla bağlantı kurma imkanı tamamen kesilmişti. Bunların bağlantının kesilmemesi için yalvarıp yakarmaları, ortak yönetim merkezinin kararlarını tartışmaksızın dünyalıların yararını, çıkarını düşünerek orman göğüslülerle görüşmelerin sürdürülmesini istemeleri, ıssız çölde yitip giden iniltilerden farklı değildi artık. Kozmonotlar affedilmeleri, dünyaya tekrar kabul edilmeleri konusunda asla ısrarlı olmadıklarını, istenildiği kadar bekleyeceklerini, orada kaldıkları sürece galaksiler arası ilişkiler için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini de bildiriyorlardı. Israrla karşı çıktıkları tek şey, tarafların karar verdikleri çember harekatıydı. Onlara göre bu harekatın gerçekleşmesi, dünyanın uzayda tam bir yalnızlığa itilmiş, dünyalıların binlerce yıl kurtulamayacakları tarihi ve teknolojik bir geriliğe, monotonluğa gömülmüş olarak kalmalarına sebep olacaktı. Ama bütün bu yalvarmalar, yakarmalar boşunaydı. Artık dünyada ve dünya çevresinde dönüp duran uydularda kimse onları istemiyor, onların hiçbir cevap alamadan seslenişlerini, seslerinin uzay boşluğunun sonsuzluğunda yetip gittiğini bile bilmiyorlardı. Ve artık sarı özerk bir uzay üstünde dakikalık geriye sayma sistemi çalışmaya başlamıştı. Çember harekatının başlamasına dakika dakika yaklaşılıyordu. Kendi avlığında gözetleme turlarını tamamlayan ak kuyruklu çaylak tekrar Malakumlu Çap Vadisi'nin üzerine gelmişti. Oradaki o insanlar şimdi küreklerle iş görüyorlardı. Kazma makinesi büyük bir çukur açmış, kepçesini birkaç defa çukurun dibine daldırıp çıkardıktan sonra kenara çekilmişti. Bundan sonrasını adamlar kürekle kazıyor ya da toprakları çıkarıyorlardı. Deve yine eski yerindeydi ama kızıl tüylü köpek görünmüyordu ortalıkta. Nerelerdeydi acaba? Çaylak alçalıp vadinin üzerinde geniş bir daire çizdi. Sağa sola iyice baktı ve sonunda gördü onu. Remorkun altında tekerleklerin yanında uzanmış yatıyordu. Belki çaylağı hiç umursamadan uyukluyordu orada. Bütün gün üzerlerinde uçtuğu halde bu köpek bir defa bile başını döndürüp bakmamıştı ona. Bir tarla faresi bile topraktan başını çıkardığı zaman arka ayakları üzerine dikilir, bir tehlike olup olmadığını anlamak için çevreye ve yukarıya bakardı. Ama köpek insanların yanından ayrılmıyor, bu yüzden de korkusuz, kaygısız yaşıyordu. Çaylak umurunda değildi onun. Sere serpe yatışından da belliydi bu. Çaylak havada bir an kımıldamadan durdu, sonra kasıldı ve kuyruğunun altından yeşilimsi beyaz bir çımkırığı, bir tüfek mermisi gibi köpeğin üzerine bıraktı. Al, bu da senin payın olsun diye düşünmüştü galiba. Yedigey ceketinin yenini yukarıdan bir şeyin şap diye düştüğünü hissetti. Bunun bir kuş çımkırığı olduğunu anlayınca bu da nereden geldi diye yukarıya baktı. Ha tamam dedi. Yine o ak kuyruklu çaylak tepemizde dolaşıp durmaktan bıkmıyor. Hayır olsa bari. Havalarda hür dolaşmaktan çok mutlu olmalı. Onu bu düşüncesinden uzun adil bayın çukurun dibinden gelen ses uyardı. Hey Yedike, bir baksana, yeter mi yoksa daha kazalım mı? Yedike asık suratla eğilip çukura baktı. Sen biraz şu köşeye çekil. Kalıbek, sen de çık artık oradan. Sağ ol. Bana göre bu derinlik yeter ama kazanak biraz daha genişlese iyi olur. Cenaze daha rahat sığar o zaman. Yedigey bunları söyledikten sonra su dolu küçük bir bidonu alarak kazma makinesinin arkasına çekildi. Orada cenaze namazı için abdest aldı. Abdest aldıktan sonra rahatlamıştı. Kazankapı ana beyte gömememişlerdi ama hiç olmazsa cenazeyi geri götürmek gibi utanç verici bir duruma düşmekten kurtulmuşlardı. Buraya gömülmesini ısrar etmeseydi başlarına bir de öyle utanç verici bir şey gelecekti. Şimdi ellerini çabuk tutmalı, karanlık çökmeden Boranlı'ya dönmeliydiler. Oradakiler onları bekliyordu. Saat 6'dan önce döneceklerini söyledikleri için daha fazla gecikmemeliydiler. Cenazeyi gömmek biraz zaman alacaktı. Ondan sonra da hızlı gitseler bile en az 2 saat sürerdi dönüş yolculuğu. Hem geç kalmasınlar diye cenaze törenini aceleye getiremez, usule aykırı bir iş ya da eksiklik yapamazlardı. Çaresiz cenaze aşı ölüyü anma yemeği biraz gecikecekti. Yedigey abdest aldıktan sonra cenaze namazı için hazır duruma gelmişti. Namazı kıldırma işinin kendisine düştüğünü de biliyordu. Bidonun kapağını kapadı ve ötekilerin yanına geldi. Durgundu, rahattı. Sakalını ve bıyıklarını tarar gibi sıvazladı. Allah'ın kulu ve bendesi Kazankapı'nın oğlu Sabitcan, sen sol yanıma geç. Siz dördünüz de cenazeyi mezarın başına getirin ve yüzü kıbleye dönük olarak bırakın. Gür bir sesle söylediği bu sözlerden sonra konuşmasına devam etti. Şimdi yüzümüzü kutsal Kabe'ye dönelim. Ellerimizi önümüze açıp böyle bir saatte dualarımızı duyup düşüncelerimizi anlasın diye Allah'ı düşünelim. Yedigey arkasında duran gençlerin gülüştüklerini, fısıldaştıklarını duymadığına sevindi. O sırada ona, ''Ey ihtiyar, başımıza imam mı oldun? Bu laflarla kafamızı şişirme de şu ölüyü bir an önce gömüp dönelim.'' diyebilirdi bu dini geleneği unutan gençler. Bundan sonra ayakta dimdik durarak dua okumaya başladı. Bilen yaşlılardan işittiğine göre dinin beşiği olan Arap ülkelerinde cenaze namazı oturarak değil ayakta kılınıyordu. Öyleydi ya da değildi. O anda Yedigey başının göğe yakın olmasını istiyordu. Okumaya başlamadan başını önce sağa sonra sola çevirdi. Sonra yere eğdi ve yine yukarı kaldırdı. Böylece insanoğlunun gündüzleri gecelerin takip etmesi gibi şaşmaz bir şekilde bu dünyaya gelip sonra da günü gelince onu bırakıp gitmesi kanunu, değişmez düzeni ve bu alemi yaratan Yüce Allah'ı selamlamış oldu. Yedigey başını yukarı kaldırdığı sırada yine gördü o çaylağı. Çaylak kanatlarını hemen hemen hiç çırpmadan geniş, düzenli bir çemberler çizmeye devam ediyordu. Bu onu rahatsız etmedi. Onu düşüncelerinden ayırmadı. Aksine daha özlü, daha derin düşünmesini kolaylaştırdı. Beyaz bir keçiye sarılıp bir sedyeye uzatılmış yatan rahmetli Kazankapı'nın cesedi, Yedigey'in önünde o karanlık çukurun kenarındaydı. Boranlı Yedigey alçak sesle dualarını okumaya başladı. Her insan için doğuşundan itibaren geçerli olan ve ebediyen geçerli olacak dualardı bunlar. Dünyanın kuruluşundan itibaren geçmişte, şimdi ve gelecekte her insan için her devirde geçerli, önce peygamberlerin kavrayıp bize vasiyet ettikleri, herkes için kaçınılmaz, herkes için eş değerde olan, hayatın ve ölümün sırlarını açıklayan, kaderi anlatan dualar. Yedigey bunların kendi kafasından, kendi kalbinden ve kendi hayat tecrübesinden doğan düşüncelerini de katmaya çalışıyordu. Çünkü insan bunları yaşadıkça öğreniyordu ve herhalde öğrenmek için yaşıyordu. Ey Yüce Allah'ım, eğer dedelerimin kitaplardan öğrendiği, benim de dedelerimden duyup öğrendiklerimi işitiyorsan, kendimden söyleyeceklerimi de işit. Bunların birbirine engel olmayacaklarını düşünüyorum. Malakum Dıçap Vadisi'nin kıyısında bu ıssız ve uzak yerde kazdığımız mezar çukurunun başında toplandık. Kazankapı'nın mezarını burada kazmak zorunda kaldık. Çünkü ona atalarımızın vasiyet ettiği mezarlığa gömemedik. Buraya getirmeye mecbur olduk. Gökyüzünde bir çaylak el açıp Kazankap'la vedalaşmamızı seyrediyor. Ey büyük Allah'ım, günahımızı bağışla. Kazankap kulunu rahmetle kabul et. Eğer layıksa ruhuna ebedi huzur ver. Bize düşeni yerine getirmeye çalıştık. Gerisi sana kalmış. Şu anda madem ki böyle bir makamda yüzümü sana verdim, yaşadıkça ve aklım başımda oldukça sana sesleneceğim. Beni işit Allah'ım. Bilinen bir gerçektir ki insanlar sana ancak çaresiz kalınca yardım dilemek için başvuruyorlar ve ellerinden başka bir şey gelmiyor. Bize acı, bizi koru, bize yardım et Allah'ım. İnsanlar doğru olsun, yanlış olsun, haklı olsun, haksız olsun her şeyi senden isterler. Bir katil bile içinden senin onun yanında olman ister. Oysa sen hep susarsın. Neyleyelim ki biz insanlar böyleyiz ve seni özellikle başımız darda olduğu zaman hatırlarız. Yalnız böyle zamanlarda varmışsın sanırız. Yalvarıp yakarmalarımızın sonu gelmiyor. Sen birsin, biz ise çoğuz. Şu anda senden bir şey dilemiyorum. Sadece aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Bizim için çok değerli olan ve Naiman Ana'nın yattığı kutsal mezarlığın artık bize kapalı oluşuna, oraya girmemizin yasak oluşuna çok üzülüyorum. Onun için öldüğüm zaman Mankurt oğlun anası Naiman Ana'nın ayak bastığı, üzerinde çok yürüdüğü bu Malakumtuçap Vadisi'nde Kazankapı'nın yanına gömülmek isterim. Ve eğer insan ruhunun ölümden sonra başka bir yaratığın bedenine geçtiği doğruysa, ben bir karınca olmak yerine ak kuyruklu bir çaylak olmak isterim. O zaman şu tepemizde süzülen çaylak gibi ben de yükseklerde uçup bu vatan topraklarını seyrederim. Gözlerimi bu topraklardan hiç ayırmam. İşte benim dileğim budur. Vasiyetime gelince, onu bugün benimle buraya gelen gençlere bırakıyorum. Beni buraya gömmek suretiyle vasiyetimi yerine getirmek onlara düşüyor. Ancak bir mesele var. Cenaze duamı kim okuyacak? Çünkü bunlar ne Allah'a inanıyorlar ne dua biliyorlar. Allah'ın var olup olmadığını kimse bilemiyor. Bazıları var, bazıları da yok diyor. Ben senin varlığına, düşünce ve hareketlerime yön verdiğine inanmak istiyorum. Dualarımla sana seslendiğim zaman senin aracılığınla kendime hitap etmiş oluyorum. Ve o anlarda aklıma gelen fikirler senin fikirlerinmiş gibi geliyor bana ey yüce Yaradan. İşte gerçek bu. Gençler bunu anlamıyor ve duaları küçümsüyorlar. Ölüm saati gelince bunlar kendilerine ya da başkalarına ne diyecekler? Bu gençlere acıyorum. Bir insan ruhunu Allah katına ulaştırmanın yolunu bilmiyorsa, kendini kendi gözünde Allah gibi yüceltemiyorsa, insan olmanın sırrını, yüceliğini ve kutsallığını nasıl anlar? Allah'ım, küfür sayılabilecek, kutsal varlığına saygısızlık sayılacak sözlerimden dolayı beni bağışla. Onların hiçbiri Allah derecesine yükselemez. Böyle olunca da sen var olmazsın. Eğer bir insan senin yaptığın gibi herkesin derdiyle meşgul olup herkesi koruma ve kayırma görevini üstlenmezse, herkesi esirgeyen Allah gibi olduğuna kendini inandırmazsa, o zaman sen de varlığını koruyamazsın ey Allah'ım. Oysa ben senin yok olmanı asla istemiyorum.